Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David A. Kessler'ın Diet, Drugs and Dopamine adlı kitabı. Sağlıklı kiloya ulaşma meselesini irade eksikliği ya da basit kalori hesabı olarak görmeyen bilimsel popüler sağlık türünde bir incelemedir. Eski ABD Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı ve hekim olan Kessler, kendi kilo mücadelesinden de hareketle modern beslenme ortamının beyin üzerindeki etkisini ele alır. Kitabın merkezinde aşırı işlenmiş ve özellikle yüksek derecede formüle edilmiş yiyeceklerin ödül devrelerini nasıl sürekli uyardığı vardır. Kessler, obezitenin yalnızca bedenin değil, beynin de dahil olduğu bir hastalık ve geri bildirim döngüsü olduğunu savunur. Bu çerçevede Ozempic ve Wegovy gibi GLP-1 ilaçlarının iştah, istek ve yemekle ilgili zihinsel uğultu üzerindeki etkilerini, hem taşıdıkları umudu hem de sınırlarını değerlendirir. Amaç, okuru hızlı çözümlerle ikna etmek değildir. Bunun yerine kilo kaybını zorlaştıran biyolojik, çevresel ve davranışsal kuvvetleri görünür kılmak, suçluluk ve damgalama yerine daha gerçekçi bir sağlık yaklaşımı önermektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, aşırı işlenmiş yiyecekler, iradeyi aşan bir ödül sistemi kurar. Kessler'ın temel savı, günümüzün aşırı işlenmiş yiyeceklerinin sıradan açlığı gidermenin ötesinde, beynin ödül ve istek devrelerini yoğun biçimde harekete geçirdiğidir. Yüksek derecede lezzetli, enerji yoğun. Rafine karbonhidrat ve yağ bakımından zengin ürünler, insanın yeniden yeme arzusunu güçlendirecek şekilde tasarlanmış bir çevrenin parçasıdır. Bu nedenle kitap, sürekli atıştırmayı yalnızca kişisel tercih ya da disiplin sorunu diye açıklamayı yetersiz bulur. Kessler'ın bağımlılık benzetmesi, her yiyeceğin aynı etkiyi yarattığını söylemez. Vurgu, belirli ürünlerin tekrarlanan tüketimle dürtüsel davranışı besleyebilmesindedir. Bu yaklaşım, özellikle market, iş yeri ve ev ortamında sürekli erişilebilir olan hazır gıdaların neden bazı kişiler için kontrol edilmesi çok zor hale geldiğini açıklar. Türkiye'de de paketli atıştırmalıkların, şekerli içeceklerin ve hızlı tüketim ürünlerinin gündelik hayatta daha görünür olması. Kitabın çevresel vurgusunu anlaşılır kılar. Kessler'e göre çözüm, kişiyi suçlamak değildir. Önce hangi yiyeceklerin güçlü istekleri tetiklediğini fark etmek, sonra bu tetikleyicilere maruz kalmayı ve onlarla kurulan alışkanlıkları değiştirmektir. Böylece sorun, ahlaki bir başarısızlık olmaktan çıkar, yönetilmesi gereken biyolojik ve çevresel bir risk haline gelir. İkinci olarak, dopamin açlıktan çok istek ve tekrar arzusunu açıklayan anahtar kavramdır. Kitapta dopamin, basitçe haz hormonu şeklinde sunulmaz. Kessler'ın kullandığı çerçevede dopamin, bir ödülü arama, ona önem verme ve aynı davranışı tekrarlama eğilimiyle ilişkilidir. Bir kişi fiziksel olarak yeterince yemiş olsa bile, belirli bir yiyeceğin görüntüsü, kokusu, reklamı ya da alışılmış saatleri yeniden yeme isteğini tetikleyebilir. Bu ayrım önemlidir çünkü yemek davranışını sadece mide açlığıyla açıklayan yaklaşımın eksik kaldığını gösterir. Kessler, aşırı lezzetli yiyeceklerin bu istek sistemini rasyonel karar verme süreçlerinin önüne geçirebildiğini savunur. Oker açısından pratik sonuç, açlık ile istek arasındaki farkı gözlemlemektir. Örneğin akşam yemeğinden sonra ortaya çıkan yoğun tatlı isteği, her zaman enerji gereksinimini işaret etmeyebilir. Bu, kişinin yaşadığı dürtünün gerçek olmadığı anlamına gelmez, yalnızca kaynağının farklı olabileceğini anlatır. Kitabın bu bölümü, yeme isteğini bastırılması gereken bir karakter kusuru gibi değil, öğrenilmiş çağrışımlar ve beyin devreleriyle güçlenmiş bir sinyal olarak ele alır. Böyle bir açıklama, utancı azaltırken davranış değişikliği için daha somut bir başlangıç sağlar. Ama aynı zamanda dopaminin tek başına bütün kilo sorunlarını açıkladığı gibi aşırı sadeleştirilmiş bir sonuca da varmaz. Üçüncü olarak, vücudun kilo kaybına verdiği metabolik direnç, diyetlerin neden kalıcılaşmadığını gösterir, Kessler, kilo yönetiminde homeostaz kavramına, yani bedenin enerji dengesi ve ağırlık üzerinde istikrar kurma eğilimine dikkat çeker. Kilo kaybı sırasında açlık sinyalleri, metabolizma ve yağ depolamaya ilişkin düzenekler değişebilir. Bu değişimler, kişinin daha fazla yemek istemesine ya da daha düşük enerji harcamasına katkıda bulunarak kaybedilen kilonun korunmasını zorlaştırabilir. Kitabın önemi, geri kilo alımını otomatik biçimde tembellik veya kararsızlık kanıtı saymamasıdır. Özellikle sert kısıtlamalara dayanan diyetlerin kısa vadede sonuç verse bile, bedenin karşı tepkisini hesaba katmadığında uzun vadede kırılgan kalabileceğini vurgular. Bu bakış, hedef belirleme biçimini de değiştirir. Tek bir ideal sayı peşinde koşmak yerine, sağlık risklerini azaltan, sürdürülebilir ve kişiye uygun ilerlemeler daha anlamlı hale gelir. Kessler ayrıca beden kitle indeksinin yararlı ama sınırlı bir araç olduğuna işaret eden tartışmalara yer verir. Boy ve kiloya dayanan bu ölçüm, yağ oranı, kas kütlesi ve metabolik riskler arasındaki farkları tek başına göstermez. Dolayısıyla kitabın yaklaşımı, tartıdaki değişimi tamamen önemsiz saymaz. Ancak kan basıncı, kan şekeri, işlevsellik ve genel metabolik sağlık gibi göstergeleri daha geniş bir değerlendirmeye dahil eder. Bu, kilo konusundaki başarı ve başarısızlık dilini daha dikkatli kurmaya yardım eder. Dördüncü olarak, GLP-1 ilaçları. Yemekle ilgili zihinsel uğultuyu azaltabilir fakat tek başına tedavi değildir. Kessler, Ozempic ve Wegovy gibi GLP-1 temelli ilaçların ortaya çıkışını kilo bilimi açısından önemli bir dönüm noktası olarak ele alır. Bu ilaçların iştahı ve yiyecek arzusunu azaltabilmesi, kilo yönetiminin yalnızca iradeye bırakılamayacağını somut biçimde gösterir. Kitapta öne çıkan fikir. Bu tedavilerin bazı insanlarda yemekle ilgili sürekli düşünmeyi, yani sıkça food noise diye anılan zihinsel uğultuyu hafifletebilmesidir. Böylece kişi daha önce yoğun istekler yüzünden uygulayamadığı beslenme ve davranış değişikliklerini alan bulabilir. Ancak Kessler bu ilaçları mucize veya herkes için uygun çözüm olarak tanıtmaz. İlaçların yan etkileri, maliyeti, erişim sorunları. Tedavinin sürdürülmesi ve bırakıldığında kilo geri alımının olası etkileri gibi konuların tıbbi değerlendirme gerektirdiğini vurgular. Bu nedenle reçeteli zayıflama ilaçlarının sosyal medya tavsiyesiyle ya da estetik baskıyla kullanılmasına destek veren bir yaklaşım sunmaz. Onun modeli, hekim gözetiminde ilaç, beslenme düzeni, fiziksel etkinlik ve davranışsal destek bileşimidir, ilaç. Beynin güçlü istek devreleri karşısında bir araç olabilir. Fakat kişinin yaşadığı çevreyi, yeme alışkanlıklarını veya uzun vadeli sağlık ihtiyaçlarını kendiliğinden değiştirmez. Kitabın dengeli tarafı da burada bulunur, bilimsel yeniliği ciddiye alırken tedavinin sınırlarını görünür tutar. Son olarak, kilo damgalamasını bırakmak. Kişiselleştirilmiş ve uzun vadeli bakımın ön koşuludur, diyet, drugs and dopamine, obezite tartışmalarındaki damgalayıcı dili doğrudan sorgular. Kessler'e göre fazla kilolu kişilere sürekli olarak daha az yemeleri ve daha çok hareket etmeleri söylenmesi, doğru olabilecek genel bir tavsiyeyi yetersiz bir tedavi modeline dönüştürmüştür. Çünkü bu telkin, güçlü yiyecek isteklerini, metabolik uyumu, genetik farklılıkları, stres ve uyku gibi etkenleri, ayrıca herkesin aynı yiyecek ortamında yaşamadığı gerçeğini arka plana iter. Sonuçta birçok insan tekrar kilo aldığında tıbbi destek aramak yerine kendini suçlayabilir. Kitap, döngünün hem ruhsal yükü artırdığını hem de etkili bakımın önüne geçtiğini savunur. Kessler'ın önerdiği yaklaşım, kişinin hangi koşullarda kontrol kaybı yaşadığını incelemekle başlar. Tetikleyici yiyecekler, öğün düzeni, evdeki erişim, sosyal durumlar ve sağlık göstergeleri birlikte değerlendirilmelidir. Bu, herkese aynı diyet listesini vermekten daha zahmetlidir. Fakat kitabın savunduğu kapsamlı modelin temelidir. Fiziksel aktivitede yalnızca kalori yakma aracı değildir. Sağlığı, işlevselliği ve kilo kaybının korunmasını destekleyen bir unsurdur. Kessler'ın asıl müdahalesi, kilo sorununu karakter yargısından çıkarıp süreklilik isteyen bir sağlık bakımı meselesi haline getirmesidir. Böylece hedef, kusursuz beslenme değil, kişinin biyolojisini ve yaşadığı ortamı hesaba katan daha uygulanabilir bir düzen kurmaktır. Sonuç olarak, bu kitap, kilo vermek için yeni bir diyet listesi arayanlara doğrudan bir menü sunmaz. Bunun yerine, neden pek çok kişinin listelere uyduğu halde uzun vadede zorlandığını anlamak isteyen okurlara hitap eder. Kilo, obezite, aşırı işlenmiş gıdalar veya GLP-1 ilaçları ile ilgili kişisel ya da mesleki ilgi duyanlar için özellikle yararlı olabilir. Hekimler, diyetisyenler ve halk sağlığı alanı ile ilgilenenler de kitabın damgalama karşıtı çerçevesinden ve tedaviyi tek bir nedene indirmeyen yaklaşımından fayda görebilir. Ancak ilaç kullanmayı düşünen okur için kitap bireysel tıbbi değerlendirme yerine geçmez. Bu kararlar, kişinin sağlık geçmişini bilen bir hekimle ele alınmalıdır. KES'leri benzer popüler sağlık kitaplarından ayıran yön, yiyecek ortamı. Bağımlılık benzeri dürtüler, metabolik direnç ve ilaç tedavisini aynı tartışmada bir araya getirmesidir. Sadece aşırı işlenmiş gıdaları eleştirmekle yetinmez, bu gıdaların beyin devreleriyle ilişkisini kilo kaybını koruma sorunu üzerinden açıklar. Yalnızca GLP-1 ilaçlarını övmekle de kalmaz, onların yararlarını riskler ve uzun vadeli bakım gereksinimiyle dengeler. Eski FDA başkanı ve hekim olarak sahip olduğu deneyim, kitaba düzenleme, halk sağlığı ve klinik uygulama açısından ayrı bir ağırlık verir. En önemli entelektüel katkısı, kilo yönetimini irade sınavı olmaktan çıkarıp, beyin, beden ve çevrenin karşılıklı etkisi olarak düşünmeye zorlamasıdır. Bu nedenle kitap, kesin ve kolay vaatlerden çok, daha şefkatli, gerçekçi ve bilim temelli bir anlayış arayanlar için güçlü bir kaynak niteliğindedir. Destek olmak isterseniz, David A. Kessler, MD, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.